Ayrım 16, Denge Oyunu, İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Dış Politikası, Selim Deringil. Sayfa 115. Hugesen'e göre Türkiye'nin tereddütleri tümüyle pratik sorunlardan kaynaklanıyordu ve müttefikler Türkiye'ye doğrudan yardım olanağından yoksun oldukları sürece bu öne sürmeyi yeğlediği tehlike konusunda diretecekti. 14 Temmuz'da yolladığı bir telgrafta elçi, ikinci protokolün bu şekilde kullanılmasının bir bahaneden ibaret olduğu izlenimi giderek güçleniyor, diyordu. 59. A.G.E. Tel No 548 Dip. Hugesen'e göre Türkiye'nin bu tavrı müttefiklerin savaştaki durumlarının giderek daha kötüye gitmesinden kaynaklanıyordu. Foreign Office Güney Avrupa Dairesi yetkilisi G.L. Clutton ise Hugesen'in bu telgrafı üzerine 16 Temmuz'da şu sözleri paraf etmiştir. Türkiye'nin ikinci protokolü bir bahane niyetiyle kullandığı yolundaki kanıtlar giderek güçleniyor. 60. A.G.E. Foreign Office'in kendi Moskova kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Molotov'a İtalya'nın savaşa girdiği takdirde, Türkiye'nin seferberlik ilan edeceğini söylemesi üzerine Molotov, ne isterseniz yapınız şeklinde yanıt vermişti. Saracoğlu'nun söylediğine göre ise Molotov, Türkiye hangi ülke tarafından yok edilmek istediğini seçebilir karşılığını vermişti. 61. A.G.E. Tel No 563. Bu iki kaynak arasındaki vurgu farklılığından yola çıkan İngiliz yetkilileri, Türk tarafının Rus tehdidini bilinçli bir şekilde abartarak savaşın dışında kalmayı amaçladıkları sonucuna varıyorlardı. 14 Haziran'da Hugesen İnönü ile görüştü. İnönü ona, şu sırada Sovyetleri kışkırtmanın gereksiz olduğunu çünkü er geç Sovyetlerin müttefikler safında yer alacağını söyledi. Hugesen, Türkiye'nin bu tavrının Balkan ülkelerinde uyandıracağı kötü etkiden söz etti. İnönü karşılık olarak etkinin tam ters yönde olacağını söyledi. Bu aşamadaki herhangi bir Türk müdahalesi Balkan ülkelerinin ondan kopmasına yol açacaktır. Ama Türkiye şimdiki tutumunda kalır ve gücünü arttırmayı sürdürürse Balkan ülkelerini yanına çekebilecektir. 62. A.G.E. Tel No 588 Dip. 15 Haziran'da Türk-İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Halifax'ın Hugesen'e verdiği talimatta Türkiye'nin bu kararının müttefik hükümetlerin nezdinde derin teessüfe yol açacağını belirtmesi isteniyordu. Elçi, Türk hükümetine müttefiklerin nihai zafere kadar mücadele etme azminde olduklarını hatırlatacaktı. Türkiye şimdi tereddütte düşerse ileride bu kararı verdiğine pişman olabilir. 63. Pro Cup 67 169 47 Re Masigli La Turquie Devant le Guerre. Sayfa 443. Yukarıda görüldüğü üzere İngiltere'nin Türkiye'nin bu kararını canı gönülden desteklemiş ve onaylamış olması söz konusu değildir. Saracoğlu, Türkiye'nin savaş dışı konumunu resmen beyan edeceklerini bildirdiği zaman İngiltere bildirim metninde şimdilik hükmünün yer almasını istemişti. Ayrıca Saracoğlu, Türkiye'nin bu kararı müttefiklerin onayıyla almış olduğunu, TBMM'de söylemek için izin istediği zaman müttefiklerin yanıtı kesinlikle olumsuz oldu. 64. FO 371R 6269 5822. 25 Mayıs'ta Londra'daki Fransız Büyükelçisi Foreign Office'e yazdığı bir yazıda İtalya'nın Yunanistan'a saldırması halinde müttefiklerin Yunanistan'a yardım edeceklerini ve bu takdirde Türkiye'nin işbirliğinin sağlanması gerektiğini yazıyordu. Ancak bu zorunlu olarak bir savaş ilanını gerektirmez deniyordu. Türkiye kara ve denizde müttefik kuvvetlerine kolaylıklar sağlayabilirdi. 65. FO 371R 6269 5822. Bu yazı Hugesen'e de tebliğ edildiği zaman elçinin bundan ne anladıklarını sorması üzerine Londra şu yanıtı verdi. Konu şudur ki Müttefikler Yunanistan'a vermiş oldukları garantiyi bu ülkeye İtalyan saldırısı sonucu yürürlüğe sokarlarsa, müttefiklerle İtalya arasında otomatik olarak bir savaş hali meydana gelecektir. Bu koşullarda Türkiye ile İtalya arasında bir savaş hali gerçekleşmesi kesinlikle zorunludur. Yapılacak herhangi bir beyanatta Türkiye'nin müttefiklerle ortak tavır alması beklenmektedir. 66. A.G.E. Yani Foreign Office'in yaklaşımı Kudorsay'dan bile daha kesindir ve Türkiye'nin savaş ilanından başka bir şey beklenmemektedir. 26 Haziran'da Türkiye savaş dışı halini resmen bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İtalya'nın savaşa girmesiyle hasıl olan durumu tetkik etmiş ve ikinci protokolü uygulamaya karar vermiştir. Türkiye'nin bugünkü savaş dışı hali ülkenin emniyet ve selametini sağlamak için sürdürülecektir. Bir yandan askeri hazırlıklarımızı sürdürürken öte yandan her zamankinden daha dikkatli olmamız lazımdır. Ümit ediyoruz ki bu dikkatli tutumumuzla ve bütün kışkırtmalardan kaçınarak kendi memleketimiz ve etrafımızdaki memleketler için sulhü korumuş olacağız. 67. FO 371R 6510 316 44. 28 Haziran'da Foreign Office, Güney Avrupa Dairesi yetkilisi R. Bowker bu bildirinin her bakımdan olumsuz olduğunu ifade ediyordu. 68. A.G.E. Foreign Office'de 1938'e kadar Türkiye ile ilgili işlere Doğu Dairesi Eastern Department bakmış, 1938'den sonra Türkiye Güney Avrupa Dairesi'nin Southern Department kapsamına alınmıştır. Aynı dairede görev yapan G.L. Clutton, Türk bildirisinin İngiltere açısından olumsuz yönlerini şöyle özetliyordu. A. Türk-İngiliz Antlaşması'nın sözü bile edilmemekteydi. B. Türkiye'nin askeri hazırlıklar yaptığı söyleniyorsa da bu seferberlik kavramının çok altına düşüyordu. C. Türkiye'nin savaş dışı halinin geçici olduğu hiçbir şekilde ima edilmiyordu. Kısacası bu bildiri Türkiye'nin kesin bir tarafsızlığa kaydığı izlenimini uyandırıyor. 69. A.G.E. Türk bildirisinin okunmasından sonra Alman Büyükelçisi von Papen, Berlin'e çektiği telgrafta oyun kazanılmıştır diyordu. 70. DGFP D10 numara 424 sayfa 25. Bu durumda bile İngilizler Türkiye'den son anda bir şeyler koparmak niyetiyle Hugh Essen'e şu talimatı verdiler. Elçi Türkiye karasularında müttefik deniz kuvvetlerinin gayri resmi faaliyetlerine göz yumma olasılığı olup olmadığını soruşturacaktı. 71. FO 371 6510 314 44 TEL NO 482 DIP. Yanıtında Hugh Essen böyle bir olasılığın bulunmadığını söylüyor ve Türk hükümetinin tutumunu şöyle değerlendiriyordu. Sanıyorum başlarına iş açacak her türlü meseleden uzak duracaklardır. 72. A.G.E. TEL NO 618. Bu dönemde Türkiye daha sonraki savaş yıllarında uyguladığından çok daha kesin bir tarafsızlık uygulama eğilimindeydi. Örneğin 1943'te karasularının müttefikler tarafından kullanılmasına izin verecek, Ege adalarındaki İngiliz askerlerine erzak ve cephane geçirecek, hatta onların Türkiye'ye iltica etmelerine olanak sağlayacaktır. 1 Kasım 1940'da İnönü, Türkiye'nin savaş dışı halinin Türk karasularının ve hava sahasının savaşan taraflarca kullanılmasına meydan vermediğini resmen açıkladı. 73. A.G.E. TEL NO 618. Türkiye'de bazı çevreler Türk-İngiliz Antlaşması'nın işlevini yitirdiğini ve bu nedenle herhangi bir resmi bildirinin gereksiz olduğunu düşünüyorlardı. Müttefiklerin durumunu görüyoruz. Fransa yıkılmıştır. İngiltere'nin de hazırlıksız olarak bu savaşa girdiği bir gerçektir. Ve Mareşal Petain'in kanısına göre İngiltere'nin de sırtının yere gelmesi pek yakındır. Artık böyle bir durumda bizim ittifaka bağlılığımızı kesinleyen bir deklarasyon yapmamız büyük hata olur. Bence artık antlaşma fiilen denonsi edilmiştir, bozulmuştur. Bunu açıklamak gerekmez. 74. Barutçu A.G.E. sayfa 116-117. Barutçu Dışişleri Bakanı Saracoğlu'nun Türkiye'nin savaş dışı halini resmen açıklaması konusunda siyasal açıdan belki o kadar değil ama hukuk yönünden bütünüyle uygundur diyordu. 75. A.G.E. sayfa 100. Her ne kadar İnönü her bakımdan dış politikada son sözü söylemişse de hükümette bazı güçlü kişilerin görüşleri ondan ayrılıyordu. Bazı milletvekilleri daha kesin bir tarafsızlık istiyorlardı. Recep Peker ve Şevket İnce ise Türkiye'yi otomatik olarak savaşa girmiş görüyorlardı. Ama çoğunluk İnönü'yü ve bekle ve gör siyasetini destekliyordu. 76. A.G.E. sayfa 90-91. 11 Haziran'da elçilerine Türkiye'nin derhal savaşa sokulması için direktif veren ve Türkiye'nin İtalya'ya karşı saldırı beklemeden harekete geçmesini, zira daha fazla gecikmesi için hiçbir mazeret kalmadığını belirten İngiliz hükümeti giderek Türkiye'ye baskı uygulamanın hiçbir sonuç vermediğini anladı. 77. KAP 65-7, 166-40-7 Savaş Kabinesi Tutanakları. Aslında Türkiye'nin kendisini İngiltere'ye bağımlı sayıp saymadığı bile tartışma götüren bir konu olmuştu. Bu durumda İngiltere, zararın neresinden dönülse kârdır görüşünü benimsemek zorunda kalıyordu. Dışişleri Bakanı bu talihsiz duruma bir çözüm bulamıyordu. 78. Dışişleri Bakanı Halifax Churchill'i gördükten sonra 15 Haziran'da savaş kabinesine şu açıklamayı yaptı. Başbakanla zararın neresinden dönülse kâr olacağı konusunda mutabakata varıldı. Türklere İngiltere'nin onlardan hiç hoşnut olmadığı belirtilecek ve kararlarının dünya kamuoyunda teessüfle karşılanacağı bildirilecektir. 79. KAP 65-7, 167-49. 10 Mayıs 1940'da Chamberlain hükümeti istifa etmiş ve Churchill başkanı olmuştur. 19 Haziran tarihli bir Foreign Office muhtırasında Güney Dairesi görevlisi Ray Bowker şunları söylüyordu. Türkiye'nin ikinci protokolü öne sürmesi bir bahanedir. Çekimserliğin gerçek nedeni Fransa'da aldığımız yenilgidir. Türkiye'nin tutumunu mümkün olan en iyi şekilde göstermeye çalışıyoruz. Ama Türkiye bizden ittifak çerçevesi dahilinde herhangi bir talepte bulunduğu zaman bizim de durumu o andaki koşullara göre değerlendirmemiz şimdi en azından ahlaki açıdan mümkün olmuştur. 80. FO 371R 6608-316-44. Türkiye'deki başarısızlıkları İngiliz tarafını o denli etkilemişti ki, Türk tarafının uzlaşmayan tutumunun kendi yükümlülüklerini de ortadan kaldırdığı görüşü savunuluyordu. Aynı günlerde Türk basını Türkiye'nin sadık bir müttefik olduğunu ve aslında müttefiklerin çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini vurguluyordu. 17 Haziran'da Necmettin Sadak, akşamda Türkiye'nin ittifaka tümüyle sadık olduğunu vurguluyor ama Türkiye'nin coğrafi konumuna dikkati çekiyordu. Ne çare ki coğrafi vaziyetimiz diğer büyük ve yakın demokrasiler gibi değildir. Memleketimizin coğrafi vaziyeti kadar bugün içinde bulunduğumuz ahval ve şartlar Türkiye'nin herhangi bir hareketine müttefiklerimize asgari derecede dahi faydalı kılacak manzarayı arz etmekten uzaktır. Sadak'a göre Türkiye savaşın dışında kalarak yangının Akdeniz ve yakın doğuya sıçramasına engel oluyor ve böylece İngiltere'nin işini kolaylaştırıyordu. 81. Necmettin Sadak, akşam 17 Haziran 1940. Bu argümanı Türk tarafı İngilizlere birçok kez tekrar edecek ve sonunda İngilizler bu mantığa katılacaktır. Bu sava göre Türkiye gücünü bu aşamada boşuna harcamamalı, ilerisi için güçlü olmaya bakmalıydı. Saracoğlu 6 Eylül'de İngiliz Büyükelçisine Ama siz de herhalde Türkiye'yi ziyan etmek istemezsiniz demiştir. 82. FO 371R 7566 316 44. Necmettin Sadağ'ın yukarıdaki makalesiyle 21 Ekim 1939'da yazdığı yazıyı karşılaştırırsak oldukça ilginç sonuçlar elde ederiz. 1939'da yazdığı makalede Sadak, Romanya ve Yunanistan'ın Balkanlı müttefikler olarak Türkiye için çok önemli olduklarını söylüyordu. Aynı zamanda Romanya ve Yunanistan gibi Balkanlı müttefiklerimizin istilası bahis mevzudur. Bu vaziyette Balkanların ve bilvasıta Türkiye'nin emniyeti için harbe girmiş bulunan İngiltere ve Fransa'ya yardım etmek bizim hayati menfaatlerimizin de emrettiği bir hareket olacaktır. 83. Necmettin Sadak, akşam 21 Ekim 1939. Yukarıda belirttiğimiz üzere Türk-İngiliz antlaşmasına göre savaş, Akdeniz'e indiği takdirde Türkiye antlaşma yükümlülüklerini uygulayacaktı. Ayrıca Sadak, Türkiye'nin İngiltere'ye yardım etmesi için savaşın mutlaka Akdeniz'e ceryan etmesi gerekmediğini belirtiyor. Avrupa'da ceryan eden ve Akdeniz'e yayılacak bir savaşta bile Türkiye'nin müttefiklerin yanında olması gerektiğini söylüyordu. Savaşın çıkışından yaklaşık 7 hafta sonra yazılmış olan makale ile ondan 8 ay sonra ve Fransa'nın çöküşü sırasında yazılan diğer makale arasındaki vurgu farklılıklarına bakarak Türkiye'nin dış politikada uyguladığı taktikler konusunda bilgi edinebiliriz. Sadağ'ın 1939 Ekim'indeki makalesinde tarif ettiği durum gerçekleştiği halde Türkiye savaşa girmedi. 1939 Ekim'inde Türkiye kendini tehlikede hissediyor ve İngiltere Antlaşması çerçevesi içinde kendini sigortalıyordu. Sadağ'ın o tarihte antlaşmanın Akdeniz maddesini geniş bir biçimde yorumlaması ve İngiltere ve Fransa'ya yardım zorunluluğunu vurgulaması bundan kaynaklanıyordu. Aslında vurgulanan İngiltere'nin Türkiye'ye sağlayacağı yardımdı. 1940 Haziran'ında bu kez tehlikede olan müttefiklerdi ama Türk tarafı herhangi bir yükümlülüğün işlerlik kazanmasına meydan vermedi. Türkiye'yi sigortalamak için kullanılan aynı antlaşmanın Akdeniz maddesinden sıyrılarak ve gene antlaşmanın bir diğer hükmünden ikinci protokol faydalanarak Türkiye'nin savaşın dışında kalışının müttefiklere yeni ve büyük külfetler yüklememek için olduğunu vurguladılar. Bugünlerde Türk basını Türkiye'nin savaşın dışında olduğu halde tarafsız olmadığını ve saldırıya uğradığı takdirde kendisini savunacağını her fırsatta tekrarlıyordu. Ne bir taraflık ne korku hiçbir milleti kurtaramamıştır başlıklı yazısında Sadak, istilaya uğrayan ülkelerin sadece barış istediklerini ama bu yolda fazla ödün verdiklerini söylüyordu. Aralıksız sürdürülen askeri hazırlığın önemi üzerinde duran Sadak, Türkiye'nin durumunun tarafsızlıktan çok farklı olduğunu savunuyordu. Bu harpte ilk önce iflas eden siyaset şekli bir taraflık oldu. Yalnız milli bakımdan değil, umumi görüşle dahi Avrupa'nın başına gelen felaketin sebebi bir taraflık siperi arkasında gizlenmiş olmalarıdır. Sadağ'ın görüşüne göre, Türkiye 10 aydır süren savaşa kapılmadan kalabilmişse bunu kendi kuvvetine, harpten korkmamasına fakat aynı zamanda dostluk ve ittifakı sayesinde harp harici vaziyetine borçludur. 84. N. Sadak, akşam 16 Temmuz 1940. Görüldüğü gibi harp harici ve bir taraflı kavramları hiçbir şekilde eşdeğer tutulmamaktadır. Aynı günlerde Cumhuriyet'te Yunus Nadi de bir taraflıkla harp harici durumların arasındaki farkı vurgulamaktadır. Bir taraflık siyasetine dört elle yapışarak böylelikle harp bize gelmez, mali hülyasıyla sindikleri köşelerde birer birer avlanan memleketleri görelim ve düşünelim. Memleketlerimiz harp haricidir ve bu vaziyet böylece en samimi arzumuzdur. 85. Yunus Nadi, Cumhuriyet, 12 Kasım 1940. Resmi Ulus gazetesinde ise Falih Rıfkı Atay şunları söylüyordu. harp dışında kalmak, harbin sirayet ve ihtilatlarında hiçbir menfaat aramamak, fakat manen ve maddeten ve mütemadiyen hürriyet ve toprak müdafasına hazır olmak. 1939-1940 harbi Türkiye'yi bu disiplin içinde bulmuştur. 86 Falih Rıfkı Atay, Ulus, 16 Ekim 1940. Basın çevrelerinin hükümet çevrelerine yakınlığı hatırlanırsa, bu makalelerin önemli bir ölçüde hükümetin de zihniyetini yansıttığı söylenebilir. Türkiye bugünlerde son derece ölçülü ve dikkatli bir politika izleme çabası içindeydi. 20 Haziran'da Türk-Alman Ticaret Antlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın İtalya'nın savaşa girişinden hemen sonra imzalanması, von Papen tarafından Türkiye'nin mihver tarafıyla iyi ilişkileri sürdürmek istemesi şeklinde yorumlandı. 87. DGFP D9 No 434 sayfa 568. Türkiye'nin gelişmelere gösterdiği tepkideki ılımlılık mihver tarafını dahi şaşırttı. İtalyanlar en azından diplomatik ilişkilerin kopmasını bekliyorlardı ve Türkiye'deki ailelerini dahi İtalya'ya geri yollamışlardı. 88. DGFP D9 No 308. Her ne kadar Türkiye'nin savaş dışı hali İngiltere'de düş kırıklığına yol açtıysa da olayların gelişimi Türk tarafının argümanlarını haklı çıkardı. Fransa'nın çöküşünün yarattığı zarar meydana çıktıkça ve İngiltere'nin Orta Doğu ile Hindistan'daki durumu tehlikeye girdikçe, Türkiye'nin Orta Doğu'nun kilit ülkesi olarak değeri anlaşılıyordu. Tarafsız da olsa Türkiye ile dostça ilişkilerin sürdürülmesi İngiltere için zorunluydu. Ayrıca İngiltere, Türkiye'nin savunma durumunun pek sağlam olmadığının da bilincindeydi. Foreign Office için hazırlanan 17 Temmuz tarihli bir askeri raporda General Cornwall Evans, Alman kuvvetlerinin Türkiye'ye girdiği takdirde Irak sınırına ulaşmalarının en çok 16 hafta alacağını bildiriyordu. Generale göre bir kez Almanlar boğazları aşarlarsa Türkler fazlaca bir direniş gösteremezlerdi. 89. FO 371R 67-62 318-44. Bu görüş, İngilizlerin antlaşma müzakereleri sırasında öne sürdükleri görüşlerle karşılaştırıldığında çok ilginç bir çelişki göze çarpmaktadır. Yukarıda görüldüğü gibi askeri müzakerelerle ilgili tutanaklarda Türk kuvvetlerinin boğazlarda süresiz bir direnişte bulunabilecekleri öne sürülmüştü. 90. FO 371E 4151 143-44 savaşın gerçekleri modern savaşın koşullarını İngilizlere öğretmiş görünmektedir. Ayrıca Cornwall Evans, Türkiye'nin Almanya ile Sovyetler Birliği tarafından aynı anda tehdit edildiği takdirde hiçbir direniş gösteremeyeceğini söylüyordu. Foreign Office yetkilisi Ray Bowker bu raporun üzerine şu sözleri paraf etmiştir. Bu bilgilerden rahatça görebiliriz ki Almanlar Türkiye'yi zorlayıp geçmekte hiç güçlük çekmeyeceklerdir. 91. FO 371R 67-62 318-44. Gelişmelerin ışığında İngilizler daha önceki tutumlarından, yani Türkiye'yi savaşa zorlamaktan tümüyle vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Artık İngiltere için Türk-İngiliz antlaşmasının yalnızca negatif değeri kalıyor ve sadece Türkiye'yi Almanlara bırakmama açısından değerini koruyordu. Şimdi İngiltere, Türkiye'nin savaş dışı olduğunu bildirmesi konusunda zaten başka türlü bir davranış beklemiyorduk ve içinde bulunduğu güç durumu tümüyle anlıyoruz babından sözler ediyordu. Türkiye antlaşması, fiili katılım gerektiren bir antlaşmadan çok bir önlem olarak değerlendirilmeye başlandı. İngiltere, başka bir tutumun Türkiye'nin kendisini Almanya'nın kolları arasına atmasına yol açacağından korkuyordu. 92. FO 371R 6821 542-44. Ama yukarıda da görüldüğü gibi gerçekte İngiltere Türkiye'nin başka türlü davranmasını çok istemiş ancak elde edememiştir. 93. FO 371R 6510 316 44. 21 Ağustos'ta Hugh Essen kendine rağmen şu sonuca varıyordu: Türkiye bu aşamada bize destekten çok yük olacaktır. 94. FO 371R 7274 764 19. İngiliz Savaş Kabinesi'ndeki Genelkurmay Komitesi de Türkiye'yi zorlamanın ters etki yapacağı ve böyle bir zorlamanın Türkiye'yi ve dolayısıyla bütün Orta Doğu'daki çıkarlarımızı tehlikeye atacağı görüşüne varıyordu. 95. A.G.E. Yunanistan'ın istilası. 28 Ekim 1940'da İtalya Yunanistan'a saldırdı. Bu gelişme Türk-İngiliz Antlaşması'nın 3. maddesine işlerlik kazandırdı. Ayrıca Yunanistan'daki olaylar İngilizlerin Türkiye'ye karşı değişen tavırlarındaki çelişkiyi gayet güzel sergilemektedir. Hatırlanacaktır ki 25 Mayıs 1940'da İngiltere Yunanistan'a verdiği garantinin gereği ve İtalyan saldırısı sonucu olarak Yunanistan'a fiilen yardım etme durumunda Türkiye ile İtalya arasında bir savaş hali gerçekleşmesi kesinlikle zorunludur diyordu. 96. FO 371 R 6269 58 22. 16. ayrımın sonu, sayfa 123.